Ayrım 14.
Kendine geldiğinde St. Mary Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeydi. Girdiği komadan çıkması 3 gün sürmüştü. Yanında yükselen metal askıdaki seruma baktı ve şişeden hortuma düşen damlaları izlemeye başladı. Bir kum saatini izler gibi. Sesini duyana kadar hemşirenin yanına geldiğini anlamadı. Şişman ve kızıl saçlı bir kadındı. Gülümsüyordu. "Demek uyandınız küçük hanım. O zaman günaydın," dedi. Sonra da bir kablonun ucundaki düğmeyi gösterdi. Hareketsiz duran sol elinin yakınlarında. "Bir şeye ihtiyacın olursa buna basarsın. Şimdi doktoru çağırmaya gidiyorum. Sakın bir yere kaybolma." Yeniden kum saatine dikti gözlerini. Hiçbir şey düşünmeden damlalara baktı. Bu kez şişman kadınla birlikte elinde bir dosya olan genç bir adam da belirdi. O da gülümsüyordu. "Nasıl hissediyorsun kendini?" diye sordu. "İyiyim galiba," dedi Derda. Kızın dosyasını hemşireye verip göğüs cebinden bir kalem çıkardı ve ucundaki feneri yakıp sırayla iki gözüne de tuttu. "Galiba değil, kesinlikle iyisin. Sana ne olduğunu hatırlıyor musun?" "Evet," dedi Derda. "Bir şeyi yanlış yaptım galiba." "Öyle de denebilir tabii," diyerek güldü genç doktor. "Peki ne aldığını hatırlıyor musun?" "Eroin olması lazım." "Ama değilmiş. Kritik miktarda kokain enjekte etmişsin damarına ve 3 gündür komadasın. Çok büyük bir tehlike atlattın. Kalbin 2 kez durdu. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi?" deyip yeniden aldığı dosyaya baktı. Ve "Derda, ne güzel bir adın var. Nerelisin?" diye sordu. "Türkiye." "Çok güzel. Şimdi bak, birazdan bir polis gelecek buraya. Sana birkaç soru soracak, tamam mı?" Derda hafifçe başını salladı. "Tamam. O zaman sonra görüşürüz," deyip uzaklaşırken dönüp güldü. "Evet, hatırladım. Fethiye. Geçen yaz oradaydım. Müthiş bir ülkeniz var. Çok şanslısınız." M15'in 2 memuru Derda'nın 2 yanında ayakta duruyorlardı. Biri diğerine baktı, o da konuştu. "Bak, bizim tek istediğimiz senin mahkemede tanıklık yapman, o kadar. Başka bir şey istemiyoruz. Ayrıca hakkında herhangi bir soruşturma da açılmayacak. Hatta İngiltere'de kalabilmen için elimizden geleni yaparız. Çünkü bilmem farkında mısın ama şu an burada kaçak durumundasın. Yeter ki hakime bildiklerini anlat." "Ama ben bir şey bilmiyorum," dedi Derda. "Ama Bezir'i tanıyorsun değil mi?" diye sordu diğeri. "Hani seni Türkiye'den getirip o eve kapatan adamı." "Evet," diye bir fısıltı duyuldu. "Tamam işte, o evde neler yaşadığını anlatsan bize yeter. Bir de tabii baban var. Onunla ilgili de konuşman lazım." "Ama onu sadece 1 kere gördüm," dedi Derda. Farkında olmadan yükseltmişti sesini. "Bak Derda, biz sen Londra'ya geldiğinden beri canını yakmış olan her insanı yakalamak için buradayız." Yalan söylüyordu. Yaklaşık 5 yıldır peşinde oldukları Dulluhan kardeşlerden Gido Ağa'ya, hikmetçilerin lideri Hıdır Adif'ten Bezir'in kickboksçılarına kadar herkesin peşindeydiler. Ellerinden gelse hala hayatta olan Şıh Gazi'yi bile misafir olduğu evden kaçırıp Londra'ya getirir ve konuşturmaya çalışırlardı. Ama şimdilik merkezinde Dulluhan kardeşlerin yargılanacağı bir davanın dramatik fonuyla ilgileniyorlardı. 11 yaşında köyünden alınıp Londra'ya getirilmiş ve 5 yıl boyunca bir sadistin karısı olmaya mecbur bırakılmış masum bir kızdan daha dramatik ne olabilirdi? Üstelik babası bir tetikçiydi. Derda Londra'daki yeraltı Türklerinin ortak noktası sayılırdı. Mahkemede sunulacak iddia uyuşturucu mafyasıyla radikal İslami görüşlere sahip örgütlerin işbirliği üzerineydi. Böylece bir taşla 2 kuş indirecek, iddianamede adı geçen herkesin banka hesaplarına el koyacak, en azından birkaçını da ömür boyu hapse göndereceklerdi. Bütün bunları becerebilmek için de James Bond'un asla yapamayacağı bir şey yapıyor ve 16 yaşında bir kıza yalan söylüyorlardı. Ama Derda inanmıştı. Brighton'da bağımlılara özel bir rehabilitasyon merkezine gönderildi. Ve orada geçirdiği 5. haftanın sonunda M15 tarafından alınıp Londra'ya getirildi. Başka yerlerde Adalet Sarayı denilen ama saray kelimesi entrikayı çağrıştırdığı için olsa gerek İngilizlerin adını kraliyet mahkemeleri koyduğu binaya başında kar maskesiyle sokuldu. Ama sırf adı farklı kondu diye bir binada dönen entrikaların yok olmadığını öğrenecekti Derda. Tarihi binanın tarihi bir odasında hakimle görüştürüldü. Gizli tanık olarak ifade verdiği için Hıdır Arif iddianamedeki şu sözleri kimin söylediğini hiçbir zaman bilemedi. "Fotoğrafımı çektiler Türkiye'de, köyde. Sonra da o fotoğrafı buraya Hıdır Arif'e göndermişler. Bütün kızları o seçiyormuş. Beni de o seçmiş. Sonra da beni evlendireceği adamı seçmiş. Rahime anlatmıştı bana bunları. O da öyle gelmiş Londra'ya. Hani şu Tower Bridge'den atlayıp intihar eden kadın. Derda anlatmaktan yorulmuyordu. Karate'den bile söz etti. Eroini ondan alırdım. Fighting Wolves diye bir çeteye üye. Kürt çeteleriyle savaşıyorlarmış. Babam regaip için çalışıyordu. Bir de Jamaikalı olmak istiyormuş. Son söylediği ciddiye alınmamıştı. Ama Derda anlatmaktan usanmıyordu. 11. kattaki sohbetler sırasında yaşlı vezirin ağzından saçılan tükürükleri bile anlatıyordu. Sadece Steven, Stanley ve Mitch'ten söz etmiyordu. Garip bir biçimde de olsa hayatını kurtarmasına yardım etmiş sayılırlardı. Aslında Stanley'den hala nefret ediyordu. Ama hapse girmesine gerek yok. Çünkü zaten eroinden örülmüş duvarları olan bir hapishanede yaşıyor diye düşünüyordu. Haklıydı Derda. Çünkü Stanley sonraki 6 yıl boyunca o duvarların arasında ama sokaklarda yaşayacaktı. Babasının cenazesinden dönüp sonunda kendisine kalan eve girdiği günde o duvarlar üzerine yıkılacak ve aşırı dozda aldığı eroin tuğlalarının altında kalarak ölecekti. Steven ise vasiyetnamesine uygun olarak üzerindeki çarşafla gömülecekti. Sadece Mitch hayatının yönünü değiştirip ülkesine dönecek ve Kaliforniya'da bir erkekle evlenip boşanacak, sonra da bir kadınla evlenip belgesel filmler çekecekti. Belgesellerin çoğu yaşadığı ülkedeki Müslüman karşıtlığını ifşa eden filmler olacaktı. Hatta aldığı bir ödülün üzerine yapacağı konuşmada şöyle diyecekti. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama bana daima ilham kaynağı olan o Müslüman kıza teşekkür ediyorum. Bütün bunların gerçekleşeceğinden habersiz olan Derda, tarihi odaya girişlerinden birinde Mitch'in çektiği filmleri kaçırmıştı ağzından. Ama hakime o kadar saçma gelmişti ki neden söz ettiğini anlamamış, aldığı ilaçlar yüzünden saçmaladığını sanmış ve Derda da lafı değiştirmişti. Sıra Cambridge'li 52 öğrenciden söz etmeye geldiğinde hakimin öğle yemeğinden dönmesini beklerken M15 memurlarından biri gerek yok, gerek yok demiş ve Derda canını yakmış her insanı yakalama konusunda adamların kendisine yalan söylediklerini anlamıştı. Bize söylemek istediğin başka bir şey var mı diye soruldu en sonunda. Babam neredeydi dedi Derda. Ne yazık ki öldü, intihar etmiş. İnşallah gebermiştir derdi hep annem. Söyleyin de artık boşuna yormasın kendini deyip güldü. Brighton'daki rehabilitasyon merkezi kentin 10 durak dışına Derda'nın bir zamanlar yatılı kaldığı okulun arazisi genişliğinde yemyeşil bir ovanın göbeğine inşa edilmişti. Bir de adı vardı tabii, Hope. Bahçe kapısının üzerindeki büyük tabelayı görünce adı Umut olan ne çok şey var diye düşündü Derda. Demek ki insanların sokakta yürürken günde bir kez de olsa umut kelimesini bir tabelada okumaya ihtiyaçları var deyip gülümsedi. Bir daha da gülümsemedi. En azından temel program süresi olan 12 hafta boyunca. Eroin bağımlılarına özel 85 günlük bir yolculuk. Sadece yerlerinde durarak varabilecekleri arınma adında bir yere giden uzun bir yol. 3 kişinin eşliğinde ilerlenen bir yol. Bağımlının bedensel dengesizliğiyle savaşmak için dolabındaki ilaçları mermi gibi kullanan bir psikiyatr, ruhsal dünyasını sıfırdan dekore etmeye çalışan bir terapist ve kendini ya da bir başkasını öldürmesini engellemek için sürekli yanında olan refakatçi denilen bir tür hasta bakıcı. Merkezde kalan 12 bağımlı için psikiyatr ve terapist ortakken refakatçi sayısı mevsime göre değişiyordu. Çünkü mevsime göre değişen, tedavi olmaya gelen bağımlıların sayısıydı. Genelde sonbaharda geliyorlardı. Yazın İngiltere sokaklarında yatarken içinde yaşadıkları cehennemden değil de tepelerinden bakan güneş yüzünden dudaklarının kuruduğunu düşünüyor. Ancak havanın serinlemesiyle hopa doğru sürünmeye başlıyor, ilk yağmurlarda da varmış oluyorlardı. Dolayısıyla merkezdeki bağımlı sayısı kadar refakatçi vardı. Hepsi de gönüllüydü. Böylesi bir işi karşılığında para almadan yapmak için ya zamanında büyük bir günah işlemiş olmak ya da işlediği günahların küçüklüğünden kişinin kendini günahsız sanması gerekiyordu. Çünkü 12 hafta boyunca bir eroin bağımlısına bağımlı olarak yaşamak ve sadece o uyurken göz kapaklarını indirmek insanüstü bir çaba gerektiriyordu. İnsanüstü demek insanın üstündeki demekti, yani hava. Dolayısıyla refakatçilerin de en az hava kadar kollarına girdikleri bağımlıları yargılamamaları ve o hava kadar yanlarında olmaları şarttı. Nefes aldıklarından emin olmak, düştüklerinde kaldırmak, ağladıklarına gözyaşlarını silmek, küfrettiklerinde duymazdan gelmek, vurduklarında yakalayabilirlerse bileklerinden tutmak, Tükürürlerse bu kez kendi yüzlerini silip gülümsemeye devam etmek, ölümle tehdit ederlerse merkezin iki devinden biri yardıma gelene kadar oyalamak için orada olmaları gerekiyordu. Orada, burada, şurada, her yerde, hava gibi. Ama Hope'un yöneticileri onlara Azize demeyi tercih ediyordu. Öylesi daha kolaydı. Hepsi de emekli hemşire olan bu kadınların yüzlerine bakıp sen havasın diyerek iltifat etmek her bağımlıdan sonra zar zor bir araya getirdikleri kalplerini kırabilirdi. Derda'nın refakatçisinin adı Andy. Bir yıl önce son bağımlısına eşlik etmiş ve bir daha dönmemek üzere Hope'la vedalaşıp evine gitmişti. Ama birden ortaya Derda çıkmış ve refakatçi yetersizliğinden dolayı yaşanan kısa bir panikten sonra Anne'in telefonu çaldırılmıştı. Durumu öğrenir öğrenmez gelemeyeceğini söyleyen Anne, 53 yaşında olmasına rağmen yaşlı olduğunu iddia ettiği kalbinin artık bu işe dayanamadığını anlatıp telefonu kapatmıştı. Fazla değil, 4 dakika sonra yani kapattığı telefona bakarak geçirdiği 4 vicdan yılından sonra da Hope'u kendisi aramış ve bağımlının kaçıncı haftada olduğunu sormuştu. Eğer ilk derlerse kesinlikle gitmeyeceğim diye söz vermişti kendine. Çünkü tanık olunması en zor olanı başlangıçtı. Bağımlının bir hafta süresince hapsedildiği odada doktor kontrolünde geçirdiği sayısız krizi izlemek kıyamet günü turizminden farksızdı. Ama telefondan gelen ses iki demişti. En de çaresiz bir gün sonra orada olacağını söylemişti. Dediğini de yapmış ve geçirdiği krizlerden ötürü dünyaya deprem yerine benzeyen iki gözle bakan Derda'nın karşısına o ünlü gülümsemesiyle çıkmıştı. En gönüllülükten emekli olunmadığının yaşayan kanıtıydı. Merhaba, benim adım En. 12 hafta boyunca sana eşlik edeceğim. Senin adın ne? Derda kadının yüzüne bile bakmadı. Defol. En azından bir yanıt verdi diye düşünüp sevinen En, tamam ama çok uzağa gidemem. Ne de olsa ben senin refakatçinim. Onun için şurada duracağım. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bakman yeter deyip iki adım çekildi ve ayakta beklemeye başladı. Yıllara dayalı deneyimiyle geliştirdiği bir taktikti. Her bağımlının içinde bir yerlerde olduğuna inandığı iki insanlık kırıntısını birbirine sürtüp bir kıvılcım çıkartmak içindi. Bahçedeki bankta oturan ve el tırnaklarının çevresindeki etleri dişleriyle yolan Derda'nın 2 metre uzağında ayakta duruyordu. Topuklarını ve karnının altındaki ellerini birleştirmiş bir tür nöbet tutuyordu. Geçmişte 4 saate yakın bu şekilde durduğu olmuştu. En bu duruşa tanışma pozisyonu derdi. Pozisyon süresince gittikçe yorulan bacaklarını hissetmemek için hemşirelik yaptığı günleri düşünür, bedeninden çıkıp çok uzaklara gitmeye çalışırdı. Giderdi de. Ama Derda'nın içindeki insanlık 2 kırıntıdan fazlaydı ve 10 dakikanın sonunda kadının rahatsız duruşuna dayanamayıp konuştu. Derda, benim adım Derda. Gel de şuraya otur. Durma öyle başımda. En gülümseyerek teşekkür ederim dedi ve kızın yanına oturdu. İlk soru dediği soruyu sordu. İlk soruyu tanıdığı bütün bağımlılara sormuştu. Yanıtlarını küçük bir deftere not ederek biriktirmiş ve düşmanını daha iyi tanımaya çalışmıştı. Bana eroini anlatır mısın? Derda başını çevirip En'in yüzüne baktı. Niye, başlayacak mısın? Güldü En. Hayır, hayır. Sadece nasıl bir his olduğunu merak ediyorum o kadar. Derda birden ayağa kalktı ve yürümeye başladı. En de peşinden. 100 küsur sessiz adımdan sonra genç kızın kısık sesi duyuldu. Havai fişekleri biliyorsun değil mi? Daha iyi duymak için başını eğerek konuşan En yanıt verdi. Evet, tabii. Böyle patlarlar deyip ellerini göğsünden omuzların üstüne doğru kaldırdı. Evet, biliyorum. Rengarenk olurlar. İzlemesini çok severim dedi En. İşte eroin aldığında... En acele edip sözünü kesti. Havai fişekleri mi görüyorsun? Hayır dedi Derda. O havai fişek sen oluyorsun. Uzun zamandır ilk kez böylesi bir tanım duyan En daha sonra defterine kaydetmek üzere cümleyi belleğine kazdı. Etkilenmişti. Ne güzel anlattın. Bence edebiyatla ilgilenmelisin. Derda alaycı bir tabii çıkardı. Yarısıyla gülümsediği ağzından. Neden olmasın? Edebiyat anlatmak değil midir? Okula gidiyor musun? Hayır. Gitmek istiyor musun? Nedendir bilinmez Derda Fehime'yi hatırlamıştı. Belki, bilmiyorum. 16 yaşındaymışsın. Derda En'in yüzüne baktı. Dosyanı okudum da. Demek istediğim daha çok gençsin ve inan bana istediğin her şeyi yapabilirsin. Önünde çok uzun bir hayat var. Derda durdu, En de durdu. Derda konuştu, En duydu. Ben ölüyüm. Bunu anlayabiliyor musun? Ölü. Sadece daha gömülmedim o kadar. En güldü. Bir ölüye göre fazla nefes alıyorsun. Derda kısacık hayatında yaşadıklarını karşısındaki kadına anlatmanın mümkün olmadığını düşündüğünden sessiz kaldı ve yürümeye devam etti. Yeni başladığı Naltrexon tedavisi yüzünden zihni bulamaç gibi olan genç kız, "Senin adın nasıl yazılıyor?" diye sordu. Anne, bağımlılarla konuşurken konuların gölgelerinden hızlı değiştiğini bildiğinden tereddütsüz yanıt verip adındaki harfleri sıraladı. "Benim dilimde anne de böyle yazılır Türkçe'de." "Biliyorum," dedi Anne. "Nereden biliyorsun?" diye soracaktı ki midesindeki bulantının kokusu burnuna kadar geldi ve kahvaltıda yiyebildiği tek şey olan çilekli yoğurdu ağzından çime döktü. Aldığı ilacın adı Revia'ydı. Görme bozukluğu, çarpıntı ve sanrı dışında yan etkilerinden biri de bulantıydı. Ve Derda ilacı kullandığı süre içerisinde kusabileceği her şeyi kustu. Yediği her şeyi, yediği bütün dayaklar ve yediği bütün küfürler dahil. Hakime son kez ifade verip hopa döndüğünde programın 10. haftasına girmişti. Kesinlikle konuşmadığı ve diğer bağımlılarla sadece grup terapilerinde bir araya geliyordu. Toplantı konularına gizlenebildiği kadar az katılıp sabırsızlıkla seansın sona ermesini bekliyordu. Çünkü anlatacak hiçbir şeyi yoktu. Çünkü kimsenin anlamasına imkan yoktu. En azından Derda öyle düşünüyordu. Sadece en, sadece o. Biraz da olsa bir şeyleri anlıyor gibiydi. Acı çekmeyi, pişman olmayı, hayattan nefret etmeyi, ölüm isteğini sanki bir zamanlar kendisi de hissetmiş gibi anlayabiliyor ve başladığı cümlelerin tam da Derda'nın seçeceği kelimelerle devamını getirebiliyordu. Yıllardır gerçek bir insana gerçek bir sevgi hissetmediği için Anne olan duygularını tanımlayamayan Derda onu seviyor ama bunu bilmiyordu. En ise genç kızın yaşadıklarının ağırlığını hayal bile edemeyeceğini çoktan kabul etmişti. Derda'da gördüğü sessizce akan bir çağlayandı. En, yılların buruşturduğu ellerini o çağlayanda yıkamak istiyor ve buna sevgi diyordu. "Şu ağaçları görüyor musun?" diye sordu En. Kökleri topraktan taşmış yüzyıllık çınarları gösteriyordu. Sonra durup "İspanyol paça pantolonlara benziyor," deyip güldü. Derda da tam gülümseyecekti ki tuttu kendini. Işığın bile olmadığı bir derinlikten gelen endişeyle eğer iyi hissettiğini belli ederse terk edilmekle cezalandırılacağını düşünüyordu. Eğer iyileşirse Anne'in yok olup gideceğinden korkuyordu. Bu yüzden başını sallamakla yetindi. Derda'nın sessiz kaldığını gören Anne genç kızın koluna girip kulağına fısıldadı. "Saçlarını merak ediyorum, biliyor musun?" Derda'nın eli çıplak başında gezip geldi. "Sen de özlemiyor musun onları?" diye devam etti En. "Bilmiyorum," dedi Derda. "Galiba saçlarımdan korkuyorum." En çok uzun süren bir sessizlikten sonra Derda'ya şu teklifi yapacak kadar onu sevdiğine emin oldu. "Ne yapacağız biliyor musun? Hemen şimdi odana gideceğiz ve sen benim saçlarımı keseceksin. Sonra da kendininki gibi kazıyacaksın." "Delirdin mi?" diye sordu Derda. "Tabii ki hayır," dedi En, gülüyordu. "Nasıl olsa uzayacaklar. Ama bu kez seninkiler de uzayacak. Beraber uzatacağız saçlarımızı. Ne dersin?" "Ben bu numarayı bir yerlerden hatırlıyorum," dedi Derda. "Şu hani ilk karşılaşmamızdaki kendini acındırma duruşuna benziyor sanki." "Hayır küçük hanım, hiçbir ilgisi yok. Üstelik o bir acındırma duruşu falan da değildi. Her neyse, evet, ne diyorsun? Skinhead'likten hippiliğe terfi etmek ister misin?" O an Derda yeniden 11 yaşında bir çocuğa dönüştü ve sadece kendini düşündü. Kendi mutluluğunu. Eğer dedi içinden en saçlarını kestirirse uzayana kadar buradan gidemez, beni bırakamaz. "Tamam, gidiyoruz o zaman. Hazır mısın?" Korkuyormuş gibi yaptı en. Ellerini ağzına götürüp "Hayır, hayır," dedi. "Artık çok geç," dedi Derda. Sonra En'in omuzlarına gelen sarı saçlarından bir tutamı avucuna alıp "Kesilecek bunlar," diye bağırdı. Terapist, psikiyatr, güvenlikten sorumlu iki dev, mutfaktan sorumlu üç kadın, temizlikten sorumlu dört kadın ve her ay denetime gelen yönetim kurulunun altı üyesi Azize En'i saçsız başıyla görünce uzun hizmet yıllarından ötürü tamamen delirmiş olduğunu düşündüler. Oysa birbirlerine baktıkça gözleri gülen Derda ve En kol kola yürüdükleri bahçede garip bir gururla taşıyorlardı o saçsız başlarını. Kemoterapi gören ve ölümü zerre kadar önemsemeyen iki lösemili çocuk gibi birbirlerinin başlarını okşuyorlardı. İki gün sonra Brickton'a giden terapiste ısmarladığı siyah güneş gözlükleri de gelince kendininkini takıp diğerini Derda'ya uzatmış ve "işte şimdi fotoğraf çektirip dergilere gönderebiliriz," demişti En. "Çünkü çok seksi olduk." 12. haftanın 5. gününde İspanyol paçalı ağaçlardan birine sırtlarını yaslamış sessizce oturuyorlardı. "Farkında mısın?" diye sordu En. Neyin dedi Derda. Ne kadar cesur oldu onun. Senin bu yaptığını asla yapamayan o kadar çok insan gördüm ki. Sen tanıdığım en cesur insansın ve en güçlü. Gerçek hayatta bunlar çok işe yarar biliyor musun? Bilmem dedi Derda. Sahili başındaki köklerden yükselen siyah dikenlerin üzerinde gidip geliyordu. Ben biliyorum. Peki söyle bakalım ne yapacaksın buradan çıkınca? M15 memurları Derda'nın hakim üzerindeki dramatik etkisinin umduklarının üzerinde olduğunu görünce sözlerini tutmaktan fazlasını yapmış ve oturma izni vermek yerine 3 gün önce yeni kimliğini teslim etmişlerdi. Türk olarak başladığı hayata İngiliz olarak devam edecekti. Ama belki de erken davranmıştı M15. Çünkü 7 ay süren mahkemenin sonucunda Fighting Wolves'un kara T'ye dahil reşit olmayan 9 üyesi ve kickboksçılardan başka hiç kimse mahkumiyet almadı. Türkiye'den iadesi istenen Gido Ağa da çoktan İran'da yaşamaya başlamıştı. Hıdır Arif ise kendisine yapılan bu hakareti dünyaya duyurmayı bir görev saydı ve çıktığı televizyon programlarında defalarca aynı cümleyi söyledi. Bu haksız mahkeme, bana değil İslamiyet'e açılmıştı ve kaybetmek kaderleriydi. Westminster'daki karargahlarını Dublin'e taşımanın planlarını yapan Dulluhan kardeşler önce birbirlerinden sonra da Hıdır Arif'in İngiliz hükümetiyle anlaşıp kendilerini çökertmek istediğinden kuşkulandı. Bunun üzerine Hıdır Arif'in ofisi basıldı ve iki tabanca şarjörü boşaltıldı. Cam kürenin arkasına saklanan Hıdır Arif aldığı 8 kurşun yarasına rağmen hayatta kaldı. Ve parçalanan küreden düşen siyah taşın Hacerül Esved'in parçası olduğuna tamamen inandı. Ancak 3 yıl sonra Mesihliğini ilan etmesine 3 gün kala fotoğrafından beğenip kendine ayırdığı 13 yaşındaki bir kızın üzerinde kalp krizi geçirip öldü. Dulluhan kardeşler İrlanda'nın politik ayarlarıyla oynamaya çalıştı. Başaramayınca da geriye en küçükleri kalana kadar birbirleriyle savaştılar. O da yeniden hortlayan İra'ya sattığı ilk Binglock'tan biriyle yine İra tarafından vuruldu. Ölmedi ama kafatasında bir mermiyle yaşadı. Adını bile söylettirmeyip ayağı bile kaldırmayan, parmağını bile oynattırmayıp gözlerini bile kırptırmayan bir mermiyle. Sonuçta Derda'nın verdiği ifade kendisine bir İngiliz kimliği kazandırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Ancak her ne kadar ABD denilen garip bir ülke vatandaşlığını loto ikramiyesi olarak görüp internet üzerinden çekilişle dağıtsa da herhangi bir vatandaşlığın tek başına mutluluk getirmediği de bir gerçekti. Bunun kanıtı İngiltere'nin nüfusu kadardı. Ya da yaşadığı hayatın çekilişle dağıtıldığını öğrense inanamayacak olan Amerikalı sayısı kadar. Derda'nın sessiz kaldığını gören Anne bir daha sordu. Ne yapacaksın buradan çıkınca? Derda bir aşk itiraf eder gibi utanarak söyledi. Seni özleyeceğim. Başka senin adresini bulacağım. Başka gelip bahçende yatacağım. Ve hayır ayakta duracağım. Böyle ellerimi birleştirip zavallı bir çocuk gibi boynumu büküp kapının önünde duracağım. Tamam, sonra da sen daha fazla dayanamayıp beni içeri alacaksın. Peki, doğru söyle, ne kadar dururdun ayakta seni içeri almam için? Sen ne kadar dayanabilirdin beni ayakta bekletmeye? Başını salladı En, gözleri sulanmıştı. Elini Derda'nın omzuna attı. Buradan beraber çıkacağız deyip kıza sarıldı. Çiseleyen gözyaşları birbirine karıştı. Ve En'in bir kızı, Derda'nın da bir annesi oldu. O anda saniye kalbini delip geçen bir ağrı hissetti ve nedenini anlayamadı. Hayvanlarla uğraşmaktandır diye düşündü. Bir ev ve birkaç hayvanla uğraşmaktan. En'in avuçlarının arasındaki Derda'nın yüzü 12 hafta sonra ilk kez güldü. Eroinden kurtulmanın bedelini hayat boyu ondan kaçmakla ödeyecek olan Derda giyinip odasından çıktı ve Hop'un giriş katına inen merdivenine ayak bastı. Kıvrılan geniş basamaklardan indikçe insanlar gördü. Masallardaki balolara bütün davetlilerden sonra gelen gizemli güzel kızlar gibi hissetti kendini. Çünkü insanlar Derda'ya öyle bakıyordu, hayranlıkla. Bunun yanında konuşmadığı diğer bağımlıların bakışlarında biraz kıskançlık, doktor ve terapistin gözlerinde ise biraz umutsuzluk vardı. Çünkü benzer kutlamalarla gönderdikleri sayısız bağımlının bir hafta geçmeden yalpalayarak döndüğünü defalarca tanıklık etmişlerdi. Ama umut her zamanki gibi ağır bastı ve avuçları birbirine çarptırdı. Yüzlerinde bir gülümsemeyle alkışladılar Derda'yı. Omzuna dokundu bazıları, diğerleri sarıldı. Tabii hiçbiri orada olmazdı eğer 1874 yılında Elder White adlı kimyager ağrı kesici bir ilacın peşinde koşarken morfine karıştırdığı çeşitli asitlerle eroini icat etmeseydi. Hatta o zaman Hope diye bir yer de olamazdı. Ama doğmuştu eroin, dönüşü yoktu belki bir zaman makinesi, belki de sadece bir o işe yarayabilirdi. O laboratuvara gidip Wright'ın ellerini durdurmak için. Üstelik bulması da zor değildi. Yıl 1874, yer Londra. Tam olarak St. Mary Hastanesi. Derdan'ın iki kez ölüp iki kez dirildiği bina. İkinci katında yılda 7000 eroin bağımsızlığının gelip ölümün döşeğine yattığı, üçüncü katında ise eroinin icat edilmiş olduğu bina. Elinde derisi çatlamış bir bavul, gözlerinde siyah gözlükleri ve üzerinde bembeyaz bir elbiseyle Anne Derda'yı bahçede bekliyordu. Binanın kapısından çıktığını gördüğü anda gülümsedi ve vedalaşmak değil buluşmak için el salladı. Derda 10 adım attı, Anne ise 1. Karşı karşıya gelip durdular. Genç kız ceketinin cebinden siyah gözlüğünü çıkarıp taktı ve bahçe kapısındaki Hope tabelasının altından bir çift Blue Sisters geçti. Karşı kaldırımın 50 metre aşağısına park edilmiş olan gri Seat'ın içindeki iki M15 memuru Derda ve Anne'in bir taksiye binip uzaklaşmasını izlediler. ''Şimdi ne olacak?'' dedi biri. ''Bakacağız.'' dedi diğeri. Arka koltukta oturan sarışın bir genç başını uzatıp aralarına girdi. ''Ya bizi şikayet ederse baba? Hani mahkemede de söylemiş. Ya bir daha denerse?'' Şoför koltuğunda oturan adam gözlerini Hope'un tabelasından ayırmadan konuştu. Merak etme, o konu kapandı. Ne de olsa baktığı yerde umut yazıyordu. Belki de bu yüzden fazla iyimserdi. Zaten her şey bir umutla başlamamış mıydı? Derda'nın anlattıkları üzerine bir çocuk pornosu çetesini ortaya çıkarma umuduyla gitmişti o eve. 52 erkekli ve tek kadınlı filmin çekilmiş olduğu Covent Garden'daki adrese gitmiş ve kameranın sahibi gözlüklüyü bulmuştu. Filmi izlemeye başladığı anda da kalbi bir kapıya sıkışmış gibi atmakta zorlanmıştı. Ne de olsa fazla mesailer yaparak Cambridge'deki eğitim masraflarını ödemeye çalıştığı oğlu, 16 yaşındaki bir kızın üzerine yatmış olan 52 erkeğin ilkiydi. Her ne kadar bilmiyorduk ki yaşının küçük olduğunu demişse de oğlunu affetmemiş, ancak hakkında herhangi bir hukuki işlem yapılmasına da göz yummamıştı. O gün ortağıyla birlikte kamerayı ve bellek kartını parçalamış, sonra da Derda'nın konuyu hakime açmasına engel olmuşlardı. Ancak engelleyemedikleri bir şey vardı, o da gözlüklüğünün 15 yaşındaki meraklı kardeşinin bir gün önce filmi bellek kartından çekip internet yoluyla arkadaşlarına dağıtmış olduğuydu. M15 memurunun bundan haberi olmasa da birkaç yıl içinde öğrenecekti. Tam olarak oğlunun ve diğer 51 öğrencinin mezuniyetine bir hafta kala. Hepsinin de üniversiteden ayrılmasıyla sonuçlanan bir skandalla. Gözlüklünün kardeşinin Cambridge'e adım atmasıyla başlayan ve birinci sınıftaki arkadaşlarına filmi izlettirirken bir öğretim görevlisine yakalanmasıyla devam eden skandalla. Kadın öğretim görevlisinin radikal bir feminist olması sonucunda da derhal hak ettiği çarpıcılığa ulaşmış olan skandalla. Okul duvarlarının dışına taşmaması için olağanüstü çaba gösterilmiş bir skandal. ''Biz kovmayacağız, siz kendiniz ayrılacaksınız bu üniversiteden'' cümlesiyle mühürlenen bir skandal. O yıl ekonomi bölümünün normalin çok altında mezun vermesiyle sonuçlanan bir skandal. Ama şimdilik gri Seat'ın içinden üzerinde Hope yazan tabelaya bakarken her şey yolundaymış gibi görünüyordu. Ve herkes görünene aldanmaya hazırdı. Çünkü görünene aldanmak hayatı dayanılır kılmanın ilk şartıydı. Sonuçta M15 Derda'nın hayatından yürüyerek değil koşarak çıktı. Kaçarak.